Ayrım 17.
Elbette ki bilimler vardır. Ama nesnel gerçeğin kendi ilkesi içinde maddi mi yoksa ruh mu olduğunu bilmek için ilkin bizim ruhumuzun bizzat nesnel gerçeği tanıyabilip tanıyamayacağını bilmek gerekirdi, diyen yeni felsefe ortaya çıkıyor. Demek ki böylece bu üçüncü felsefe maddeyi ruha bağımlı kılmıyor, maddeyi bilincin içinde eritip yok etmiyor. Ama başlangıç noktasında sanki biri ötekine yabancıymış gibi, sanki madde ruha ve bilgimize nüfuz edemezmiş gibi, sanki bilgimiz doğayı ve bizim ruhumuzun olanaklarını bulup gün ışığına koymak yeteneğinden yoksunmuş gibi muhakeme yürütüyor. Felsefenin temel sorununu yanıtlamanın olanaksız olduğunu, çünkü bizim şeylerin birinci ilkelerini bilmek, tanımak yeteneğinde olmadığımızı ve hiçbir zaman olmayacağımızı ileri süren bu eğilim, agnotisizm, bilinemezcilik adını alır. Bu felsefenin 18. yüzyıldaki habercisi İskoçyalı David Hume'dur. Bu felsefenin başlıca temsilcisi Fransız devriminin çağdaşı, daha önce de sözünü ettiğimiz Alman Immanuel Kant'tır. Fransa'da 19. yüzyılda Auguste Comte buna yakın bir tutumu benimsemiştir. Ve daha bir sürü yazarda bilinemezcilik idealizmin başka biçimleriyle karışmış durumdadır. Gerçekten de bu yazarlarda felsefi eğilimler öğreti kurucularındaki gibi saf durumda görülmez. Ancak değişken dozlarda eğilimler vardır. Bundan başka Kant'ın felsefesi işçi hareketinde bir rol oynamıştır. Çünkü Marksizmin düşmanları Marksizmin revizyonunu denemek için bu felsefeye dayanmışlardır. Öyleyse şimdi de bilinemezciliğin kanıtlarını görelim. Hume şöyle yazıyor. İnsanların doğal içgüdüleriyle kendi duyularına güvenmeye eğilimli oldukları ve bizim algılarımıza bağımlı olmayan ve duyarlılıkla bezenmiş bütün varlıklarla birlikte ortadan kalktığımız takdirde bile var olacak olan bir dış evrenin varlığı en ufak bir uslamlama yapmadan ya da hatta uslamlamaya başvurmadan önce her zaman varsaydığımız apaçık belli bir şey olarak kabul edilebilir. Şunu görüyoruz. Buraya kadar Hume materyalizmin sağduyuya uygun düştüğünü kabul ediyor. Ama bütün insanların bu evrensel ve birincil kanısı bize zihnimizde hiçbir şeyin bir imgesi ya da algısı dışında var olmayacağını öğreten birazcık felsefeyle hemen sarsılır. Görmekte olduğumuz masa ondan uzaklaştıkça daha küçük görünür. Ama bizden bağımsız olarak var olan gerçek masa değişmez. O halde bizim zihnimiz masanın imgesinden başka bir şeyi algılamamıştır. İşte en katıksız Berkeley tarzının bir kanıtı karşısında bulunuyoruz. Düz ve kırmızı güneş örneğini anımsayalım. Bununla birlikte yeni bir ayrım var. Berkeley maddenin bağımsız varlığını yadsıyordu. Hume bunu yadsımıyor. Bizden bağımsız olarak var olan ve bizim duyumlarımız değiştiği halde değişmeyen gerçek masanın varlığını kabul ediyor. Ama madem ki biz bu masadan ancak duyularımızın bize verdikleri göreli imgeleri tanıyoruz, o halde hiçbir zaman bu masanın nasıl olduğunu bilemeyeceğiz. Kendinde masa ise bilinemez. Demek ki Hume gerçek içinde iki düzey ayırt ediyor. Bir yanda bizim gördüğümüz gibi bize göre masa, imge biçiminde bizim bilincimizde olan, öznel olan, yalnızca görünüş olan masa, öte yanda gerçek masa, kendinde masa. Bizim bilincimizin dışında olan, nesnel olan ve gerçeği teşkil eden ama bilinemez olan masa. Çıkan sonuç hiçbir zaman şeylerin görünüşlerinden başkasını tanımıyoruz. Hiçbir zaman onların varlıklarını bilmeyiz. Öyleyse kendimizi idealizmle materyalizm arasında gösteremeyiz. Kendinde şeylerin ne oldukları, madde mi yoksa ruh mu oldukları üstüne durmadan birbirleriyle tartışan idealist ve materyalist, karda yürüyen biri mavi gözlüklü, öteki kırmızı gözlüklü ve durmadan karın ne renk olduğunu tartışan iki insana benzerler. Materyalist eşyanın maddi yanının önemini görür. İdealist ise düşüncel yanın önemini. Aşk olsun kendinde şeylerin ne olduklarını söyleyecek olana. Çünkü onların ikisi de kendi görüş açıları içine hapsolmuş durumdadırlar. Tarafsız kalmak ve bilimsel ihtiyatı elden bırakmamak iddiasında olan kimseler için bu felsefenin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Kant, Hume'un düşünme düzenine dayanarak doğrudan doğruya bilim alanına müdahale edecektir. Kant çok güç anlaşılır bir filozof olarak ün yapmıştır. Gerçekte Kantçı ideolojiyle her yerde karşılaşılır. Bu şeylerin bir gizi olduğu ve bizim bu gize ulaşmadığımız fikridir. Bu sanki doğru ile yanlış arasında, bilim ile bilgisizlik arasında eşit bir denge tutturmak olanaklıymış gibi burjuva okuluna kabul ettirilen yalancı bir tarafsızlıktır. Bu fazla doğrulayıcı olmanın doğru olmadığı, her yanda gerçek olduğu ve herkesin kendi görüşü bulunduğu ve benzeri fikridir. O halde bu, yığınların yolunu şaşırtmaya özgü ideoloji türünün kendisidir. Şu halde Kant, bilinemez olan kendinde şey ile bu kendinde şeyin bizim duyu organlarımızda oluşturduğu çarpmadan ileri gelen dış görünüş, bize göre şey arasında ayrım yapmakla işe başlıyor. Biz şeylerin içinde değiliz ve hiçbir zaman olmayacağız. Öte yanda dış görünüşler çeşitlidir, karmakarışıktır ve çelişkilidir. Öyleyse bilimin görevi bunları bir düzene koymak ve bunlardan bizim mantık gereksinmemizi karşılayacak bir tablo oluşturmaktan ibaret olacaktır. Bu nasıl yapılacaktır? O zaman Kant, insan zihninin, duyuların verilerini kendi öz gereklerine göre yorumladığını belirtiyor. Bilim bu yorumlamanın sonucundan başka bir şey değildir. Böylece bilimin yasaları, olaylar arasındaki ilişkiler yalnızca insan zihninin ürünüdürler. Hareket halindeki maddenin gerçek yasalarını yansıtmak şöyle dursun, insan zihninin yasalarını gereksinmelerini yansıtırlar. Nesnel gerçeği temsil etmekten uzaktırlar. Ancak öznel bir gerçeği temsil ederler. Elbette ki bilimin yasaları, olaylar arasındaki ilişkiler şu ya da bu kişiye bağlı değildirler. Bununla birlikte Kant'a göre insan zihnine görelidirler. Sanki dünyayı başka türlü görebilen tanrısal bir zihin olabilirmiş gibi. Bu teoriden çıkan sonuçlar nelerdir? Bilim şeylerin yüzeyinde kalır. Gerçekte mutlak, nüfuz edilemez, sonsuz bir gizem, üzerinde bilimlerin yanılsamalı ilerlemesinin cereyan ettiği gerçek arka plandır. Sonuç olarak bilime hiçbir mutlak gerçeklik atfedilmemelidir. Bu yalnızca bir yorumlama sorunudur. Kantçılık insanı dosdoğru kuşkuculuğa, bilimsel teorik araştırmalar alanında dahil olmak üzere hareketsizliğe götürür. Bilinemezciler böylece dünün biliminin yanlışları ile bugünün biliminin doğruları arasında hiçbir ayrım yapmamak durumuna düşerler. Bilim bir kez yanıldıktan sonra hangi anda yanılmadığının bilinemeyeceği yargısına vararak bugün doğru yarın yanlış derler. Bilginin laboratuvarındaki yöntemli eleştirici zihniyetiyle kuşkuculuktan gelen evrensel kuşku zihniyetini birbirine karıştırırlar. Onlara göre bilgi bizimle dünya arasına bir engel koyar. Burjuva üniversitede modaya göre ortaya konan bilimin değeri, bilimin iflası ve benzeri üstüne bitmek tükenmez düşünceler buradan ileri gelmektedir. Eğer bilim ancak dış görünüşlere dayanıyorsa, kısacası bir bilim görünüşünden, bir bilgi görünüşünden başka bir şey değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi bilinemezcilik, gene tanınması gereken başka yakın biçimlere de bürünmüştür. Auguste Comte'un olguculuğu, bilimin olaylar arasındaki ilişkilerin nedenlerini araştırmaksızın yalnızca bu ilişkileri ortaya çıkarmakla yetinmesi gerektiğini savunur. Bilim şeylerin nedenini aramayı kendine yasak etmeli. Mutluğa ulaşmayı istememelidir. Auguste Comte bu yoldaki her araştırmayı, olayların özünü ortaya çıkaran açıklayıcı her teoriyi, sözcüğün pek meşru olmayan bir kullanımı ile metafizik olarak mahkum eder. Bu bilim konusunda Burjuva Üniversitesi'nin resmi amentüsüdür. Örneğin Henry Poinsker'in desteklediği adcılığa, nominalizme göre bilim bir anlatıştan başka bir şey değildir. Ancak bizim olaylardan algıladığımız şeyin bir ifade ediliş tarzıdır. Ama hiçbir şekilde gerçeğin kesin bir açıklaması değildir. Henry Poinsker, dünyanın güneşin çevresinde dönüşü gibi büyük bir buluştan bile kuşku duyuyor ve Kopernik sisteminde ancak bir anlatış görmek istiyor. Bu felsefeler bilim hakkında yanlış bir görüş vermekle kalmazlar, bilimi onu kısırlaştıracak yollara sürerler. Rönesans çağındaki o güzelim gözü pekliğini ve atılganlığını bilimin elinden alırlar. Onu zararsız kılmak için el birliği yaparlar. Bütün bu akımlar yüzyıldan beri Fransa'da ve Almanya'da, İngiltere'de ve Amerika'da yeni kuşaklardan da bol bol yandaşlar buldular. Özellikle toplum bilimleri alanında büyük bir başarıya ulaştılar. Şimdi bilinemezciliğin yerini belirleyelim. Bilinemezcilik bilime karşıdan saldırmaz. Bu Kant ve Comte zamanında artık olanaklı değildir. Nesnel gerçeğin varlığını da yadsımaz. Öyleyse bilinemezci, bilim karşısında materyalisttir. Ama öte yanda hemen güvence vermekte, bilimin bilginin tümü olmadığını temin etmekte acele eder. Bilinemezci, bilimin saygınlığını düşürmeye, onun materyalist içeriğini ve bilgi değerini saklamaya, başına hiç dert açmayacak bir şekilde bir yandan kabul ederek maddeyi savuşturmaya çabalar. Kısaca amaç idealizm lehinde bilime el koymaktır. Bilim insan ruhunun övgülerini okumaya hizmet edecektir. Kısaca bu materyalizm utangaç bir materyalizmdir. Bununla birlikte yeni Kantçılar Almanya'da Kant'ın düşüncelerine, bilinemezciler ise İngiltere'de Hume'un düşüncelerine yeni bir canlılık vermeye uğraşıyorlarsa da bu bilimsel açıdan bunların çok zaman önce yapılmış olan teorik çürütmelerine oranla bir geriye gidiştir. Pratikte ise materyalizmi açıktan açığa geri çevirirken gizlice utangaç bir biçimde kabul etmektedir. Bu ara durum kapitalizmin hızla ilerleyişi döneminde üretimin hizmetindeki bilimlerin gelişmesinden geçemeyen ama aynı zamanda ister Comte zamanındaki Fransa'da olduğu gibi kendi iktidarını daha sağlamlaştırmak için gereksindiğinden olsun, ister Kant zamanındaki Almanya'da olduğu gibi henüz feodal düzenden yakasını tam kurtarmamış olmasından olsun, feodal ideoloji ile dinle bir uzlaşma arayan burjuvazinin gereksinmelerine çok uygun düşmektedir. Bilinemezcilik ancak görünüşte bir ara durumdur. İlkin pratik olarak Comte'da örneğin siyasette mutlağın reddi ne anlama gelir? Bunu Comte'un kendi sloganı ile görüyoruz. Ne eskiye dönüş ne devrim güzel bir burjuva sloganı. Bilinemezce yan tutulamaz bahanesiyle sözü açık dövüşmeye girişemeyen utangaç bir materyalizmle yetinerek alanı boş bırakır ama her iki yana da eşit şekilde değil güçlü olana. Pratikte daha güçlü olan hangisidir? Lenin'in ne yapmalı da gösterdiği gibi daha kuvvetli olan yatsınmaya yer bırakmayacak bir biçimde idealizmdir. Çünkü idealizmin resmi ideoloji olarak eski olma üstünlüğü vardır ve çünkü teorik olarak kafalar için daha kolay bir yoldur. Materyalizm tersine resmi ideoloji değildir, güçtür çünkü bilimseldir ve alışılmışın dışındadır. Bilinemezciliğin yansızlığı İspanyol Cumhuriyeti ile faşist müdahale arasındaki çatışmada Leon Blum'un müdahale etmemesine benziyor. Bizzat Kant da çok iyi bilir ki geçerli bir teorik yanıttan yoksun bırakılan insanlar böyle bir yanıt getirdiklerini ileri sürenlere ve işin başında olanlara, idealistlere, tanrı bilimcilere doğru döneceklerdir. Çünkü insanların felsefi bir kesinliğe gereksinmeleri vardır. O halde bilinemezciliğin yansızlığı ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Üstelik göreceğiz ki teorik planda bilinemezciliğin idealistçe ön varsayımları vardır. Sonuç olarak bilinemezcilik dosdoğru gizemciliğe ya da inancılığa gider. Aklın üstünde başka bir bilgi cinsi, inan yani iman kabul eden gerici öğretiye inancılık denir. Aslında bilinemezciliğe göre tanrı ya da madde olsun, alemin ilkelerini akıl yoluyla, felsefe yoluyla tanımak madem ki olanaksızdır, bilinemezcilik nesnel idealizmin kendini verdiği dinsel dogmaların ussal olarak tanımlanması yolunda bütün çabaları reddediyor demektir. Sonuç olarak şeylerin gizli nedeni bilinmediğine göre, insan aklın çözemeyeceği bir gizle kuşatılmış olduğuna göre hiçbir şey yüce gerçeğe, ussal olmayan gizemli yollarla ulaşılmasına engel olmaz. Hiçbir şey inana şans tanımaya engel olmaz. Hiçbir şey inanın gerçek bilgi olduğunu düşünmeye engel olmaz. Bilinemezcilik dinsel idealizm gibi din felsefi bakımdan doğru olandır demez. Belki din bir yanılgı değildir, belki dinde gerçeklik vardır der. Aradaki ufak ayrım görülüyor. Öyle bir ayrım ki teorik olarak kilisenin yıldırımlarını üstüne çekmeye, pratikte ise desteğini sağlamaya yetiyor. Çağdaş inancılık bilimi kesinlikle reddetmez ancak nesnel gerçeği bulmak iddiası gibi aşırı iddiaları reddeder. Eğer materyalistlerin düşündükleri gibi nesnel bir gerçek varsa, eğer yalnızca dış dünyayı insanın deneyiminde yansıtan doğa bilimleri bize nesnel gerçeği vermek yeteneğindeyseler, bütün inancılığın mutlak surette reddedilmiş olması gerekir. Bilimi bir öznel gerçek haline getirirken, bilinemezcilik nesnel gerçeği inana bırakır. Bilinemezciyi biraz kazıyınız, diyor Lenin, altında idealist bulacaksınız. Öznel idealizmden hareket ederek nesnel idealizme ulaşılır. Yeter ki ona bir şans verilsin. Bugün tanrı bilimin bütün isteyebileceği de işte budur. Bilinemezcilik ve olguculuk, bilginlerin ufuklarını daraltarak, onlara genişliği olan bütün teorik genellemeleri yasaklayarak, onların ellerini kollarını bağlayıp, tanrı bilimin buyruğuna verdiği gerçekliği olmayan uydurmaların kucağına atarlar. Papa kendilerine aşağı yukarı şu ağızla konuşur. Bilim, görüyorsunuz, güçsüzdür. yalnız onu aşan inan evrenin gizemini bulup ortaya çıkarmaya olanak verir. Yalnız Marksist bilgi anlayışı ve diyalektik materyalizmin yöntemi olguculuğun içine hapsettiği bu güçsüzlükten bilimi çekip çıkarabilir. 2. Marksist anlayış. Dünyayı ve onun yasalarını bilebilme olanağını yadsıyan, bilgilerimizin değerine inanmayan, nesnel gerçeği tanımayan ve dünyanın bilimin hiçbir zaman tanıyamayacağı, bilemeyeceği, kendinde şeylerle dolu olduğunu düşünen idealizme karşılık, Marksist felsefi materyalizm, dünyanın ve yasalarının pekala tanınabilir, bilinebilir oldukları, deneyimle, pratikle gerçeklenmiş doğanın yasaları hakkındaki bilgilerimizin geçerli bir bilgi olduğu, nesnel bir gerçek imlemi taşıdığı, dünyada hiç de bilinemez şeyler olmadığı ama yalnızca henüz bilinmeyen, bilim ve pratik yoluyla bulunacak ve bilinecek şeyler olduğu ilkesinden hareket eder. Görüyoruz ki Stalin, gerçeğin bulunuşu ve bilgilerimizin doğrulanması aracı olarak, bilimin temeli olarak pratiğin merkez olma rolünü belirliyor. A. Pratiğin rolü. Engels ünlü bir metninde Kant'ın kendinde şey teorisini eleştirmiştir. Bu felsefi saplantının en çarpıcı çürütülmesi, bütün öteki saplantılarda olduğu gibi pratiktir. Özellikle deneyim ve sanayidir. Eğer biz doğal bir süreç hakkındaki anlayışımızın doğruluğunu, bu süreci biz kendimiz yaratarak onu koşullarından çıkarıp varlık haline getirerek ve onu kendi amaçlarımıza hizmet ettirerek tanıtlayabiliyorsak, Kant'ın bilinemez kendinde şeyinin işi biter. Bitkisel ve hayvansal organizmalarda üretilen kimyasal tözler, organik kimya birbiri ardından onları birer birer yapmaya koyuluncaya kadar böyle kendilerinde şeyler olarak kaldılar. Ama kimya onları yaptı mı, kendinde şey bizim için şey haline gelir. Tıpkı örneğin artık kızıl kök halinde tarlalarda yetiştirmeyip çok daha kolaylıkla daha ucuza taş kömürü katranından çıkardığımız alizarin gibi. Kopernik'in güneş sistemi 300 yıl boyunca bir varsayım oldu. Bunun üzerinde 1'e karşı 100 bin, 10 binde bahse girişilse gene de varsayımdı. Ama Le Verrier bu sistemden çıkarılan veriler yardımıyla yalnız bilinmeyen yeni bir gezegenin varlığının zorunlu olduğunu değil ama aynı zamanda bu gezegenin gökyüzünde bulunması gereken yeri hesaplayınca ve daha sonra Galileo onu gerçekten bulunca Kopernik'in sistemi tanıtlanmış oldu. Pratiğin tahlili neden bilinemezcilik olan bu felsefi kaprisin çürütülmesini sağlar. Bir teori pratikte nasıl çürütülür? Bizzat bu idealistlerin söylemekten hiç geri kalmadıkları gibi bizi felsefenin dışına çıkarmaz mı? İlkin onların kendi görüşlerinin savunulamaz bir görüş olduğunu görelim. Onlar bilimin pratik, sınai bir değeri olduğunu, ondan yararlanmanın yerinde olduğunu ifade ederler ve aynı zamanda da bilimin bütün teorik değerlerini reddederler. Bu iki davranış birbirleriyle nasıl uyuşur? İdealistler bilimin pratik değerinden ne anlarlar? Gerçekte bunu yanıtlayamazlar. Eğer pratikte teorinin ayrılmasının bir anlamı varsa bu ancak şu olabilir. Bu ayrılma kapitalist düzende kafa emeği ile kol emeği arasındaki karşıtlık ayrılık demektir. Başka bir şey değil. O halde Marksist pratik anlayışı nedir? Pratik sözcüğü aynı zamanda hem bir emek, üretim, sanayi, hem iki bilimsel araştırma çalışması, deney, deneysel denetleme, hem de üç toplumsal pratik, öteki iki pratiğin tabi oldukları pratiğin en üst biçimi, örneğin sınıf savaşımı pratiği için kullanılır. Pratik, gerçeği değiştiren insanın eylemidir. Pratik, maddi emek ve duyum ile başlar. Kant, duyumu basit bir imge olarak kabul eder. Duyarlılığı edilgin bir yeti sayar. Diyalektiğe göre duyum harekettir ve bundan önceki dersimizde gördük ki duyum pratik eyleme bağlıdır. Duyarlılık ve eylem, Kant'ın metafizikçi olarak öğrettiği gibi birbirinden ayrılmış şeyler değillerdir. Pratik duyumların, izlenimlerin, bilginin birinci derecesinin kaynağı olduğuna göre aynı zamanda nesnelerin üretimidir de. Kant diyor ki biz şeylerin içinde değiliz. Kant, nesne ile özneyi metafizik bir biçimde ayırır. Düşünce ile gerçek arasına bir kopukluk koyar. Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Biz şeyleri ürettiğimiz ölçüde şeylerin içindeyiz. Onları üretirken kendi eylemimizi, kendi düşüncemizi onlarda cisimleştiriyoruz. Eğer biz yapay olarak alizarini üretmeyi biliyorsak, bu onun niteliğine hükmedebildiğimizden, onu kendisi olarak tanıyabildiğimizdendir. Materyalizm için yapay bir ürünün doğal bir ürün değerinde olmadığı yolundaki boş inanın yeri yoktur. O halde eğer bir şey hakkındaki görüş ve anlayışımız doğru, kesin ise pratiğimizin ortaya koyduğu sonuç bizim beklediğimize uygun olacaktır ve bu bizim bilgilerimizin nesnel olarak doğrulanması olacaktır. Her nesne kendisini oluşturan sürece çözülmez bir biçimde bağlıdır. İnsan doğru bir biçimde bu sürece müdahale ederek, onu ortaya çıkartarak bizzat o şeyle kendisi arasında tam bir ilgi kurar, ona nüfuz eder ve böylece kendi anlayışının doğruluğunu tanıtlar. Bu nesneleri onlarda algıladığımız niteliklere göre kendi yararımıza kullanmaya başladığımız an, duysal algılarımızın doğruluğunu ya da yanlışlığını yanılmaz bir sınamadan geçirmekteyizdir. Bu algılar yanlışsa bir nesnenin onlara göre kestirdiğimiz kullanım yolunun da yanlış olması ve çabamızın boşa gitmesi demektir. Ama amacımıza varmayı başarırsak, o nesne ile onun bizdeki imgesinin uyuştuğunu anlarsak, nesne ereğimiz için kendisinden beklediğimizi verirse, o zaman bu bizim o nesne ve onun nitelikleri üzerine olan algılarımızın kendi dışındaki gerçekliğe uyuştuğunun o ölçüde olumlu kanıtıdır. Ve bir başarısızlığa uğradığımız zaman, başarısızlığımızın nedenini bulmada genellikle pek gecikmeyiz. Kendisine dayanarak iş gördüğümüz algının ya eksik ve yüzeysel ya da başka algıların sonuçları ile onların el vermediği bir tarzda birleştirilmiş olduğunu anlarız. Duyularımızı gerektiği gibi eğitmeye ve kullanmaya ve eylemimizi gerektiği gibi edinilmiş ve kullanılmış algıların belirlediği sınırlar içinde tutmaya ne kadar dikkat edersek, eylemimizin sonucunun algılarımızla algılanan şeylerin nesnel doğası arasındaki uyuşmayı gösterdiğini o kadar iyi anlayacağız. Engels'in de andığı bir deyişi yinelersek, çöreğin kanıtı onu yememizdir. Bilimin doğru olduğunun kanıtı doğal ve toplumsal dünyayı değiştirmeye olanak vermesindedir. Bunun için Marx, nesnel hakikatin insan düşüncesine atfedilip atfedilmeyeceği sorunu bir teori sorunu değil, pratik bir sorundur. İnsan hakikati yani düşüncesinin gerçekliğini ve gücünü bu dünyaya aitliğini pratikte kanıtlamalıdır diye yazdı. Bunun için pratik bize gerçeğin ölçütünü verir. Ama belki de bu neden böyledir ve neden bilim olanaklıdır? Bilimin olanaklı oluşunun temeli, gerçeğin temeli nedir diye sorulacaktır. Bu sorunun yanıtı bundan önceki derste vardı. Kant bize insan zihninden söz eder ve onun gerçeği bilebilmesinden kuşku duyar. Onu maddeye yabancı ve deneyimden önce gelen bir şey olarak imgeler. Ayrıca insan zihninin değişmez olduğuna ve değişmelere elverişsiz olduğuna inanır. İşte burada Kant'ın metafizik, antidiyalektik durumunu görüyor, aynı zamanda zihnin kaynağında bir defada ve son şekliyle oluşmuş bütün yetileriyle birlikte verilmiş olduğunu kabul eden her idealizmin ön varsayımını tamı tamına ele geçiriyoruz. Gördük ki materyalizm tersine insan zihninin kökeni sorununu koyar ve çözer. İnsan zihninin evrimin bir ürünü, insanlığın binlerce yıllık deneyiminin ürünü, pratiğin bir ürünü olduğunu, bilincin ise toplumsal bir ürün olduğunu gösterir. Eğer bilinç doğadan ve toplumdan çıkıyorsa, doğaya ve topluma yabancı değildir. O halde doğanın ve toplumun yasalarını doğru olarak yansıtabilir. Fikirlerin diyalektiğini oluşturan şeylerin diyalektiğidir. Fikirlerin diyalektiği şeylerin diyalektiğini oluşturmaz. Lenin. Sonuç olarak yanılgıyı insan için doğal bir şey gibi gösteren ve gerçeğin bulunmasını hemen hemen bir mucize sayan idealizmin tersine, materyalizm ilk elde hemen eksiksiz olmasa bile gerçeğin ilk olduğunu gösterir. Çünkü gerçek, gerçek olanın insan beynindeki yansısından başka bir şey değildir ve bu yansı doğal bir süreçtir.